Ayrım 15. Thomas More ve Ütopyası, Karl Kautsky, sayfa 167. 6. Lutherciliğe karşı mücadelede More. Bir yıl önce 1517'de Almanya'da başlamış olan Reformasyon hareketi, More 8. Henry'nin sarayına geldiği zaman İngiltere'de de hissedilmeye başlamıştı. More da bu harekete karşı tavır almak zorundaydı. Reformasyonun Hristiyanlardan bir bölümünün papalıktan ayrılması, Hristiyanlığın parçalanması anlamına geldiği anlaşılır anlaşılmaz, diğer hümanistlerin büyük çoğunluğu gibi More da bu harekete kararlı bir biçimde karşı çıktı. Daha önce ilk bölümde hümanistleri genel olarak reformasyona karşı harekete geçiren motifleri açıklamıştık. Bu motifler More'u da özellikle etkiliyordu. Bunların kiliseye özgü motifler olmadığını bir önceki bölümde göstermiştik. More kilisenin hatalarını açık seçik görmüş ve gözler önüne sermekten çekinmemişti. Buna karşın Katolik kilisesi onu Luther'i kötülediği için azizler arasına katmak istiyorsa ona iyi bir yoldaş verebilir. Örneğin Reformasyon'un adını bile duymak istemeyen ve Calvin'i alaya alan Rabelais'in yan yana koyabilir. Rabelais, Gargantua ile Pantagruel adlı romanının ikinci kitabının ön sözünde insanın alın yazısına ilişkin öğretiyi vaaz eden Calvin'e şu güzel ünvanı verir: alın yazıcı, düzenbaz ve baştan çıkarıcı. Cenevre'de kendisine pastor, çoban diye hitap edilmesiyle yetinen fanatik Calvin, 4. kitapta bölüm 5'ten 8'e kadar koyun tüccarı Dindenold, Dindon, Baba Hindi olarak alay alır. Aynı kişinin yaptığı koyun pazarlığı, protestanların son yemek hakkındaki ağız dalaşını hicveder. Aynı kitabın 32. bölümünde Kalvinizme doğrudan saldırılır. Burada şöyle denilir: gayri tabilik, doğa karşıtı ve iğrenç ayak takımını Cenevreli düzenbaz Calvin'in ecinileri olan sinsileri ikiyüzleri de doğurdu. More'u reformasyon karşıtı haline getiren motifler politika ve ekonomi alanında aranmalıdır. Bu fasılda bizi ilgilendiren sadece politik motiflerdir. Bu kitabın yazarı için More'un eserlerini incelemek söz konusu olduğu zaman, More'un reformasyona muhalefetinin politik kaynaklı olduğu sürece mutlakiyetçiliğe karşı çıkmasına hamledilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak bu kanının tutarsız olduğu ortaya çıkmıştır. Görüldüğü üzere More krallığa muhalif değildi. Tersine onu hümanistlerin büyük çoğunluğu gibi çok gerekli buluyordu. 16. yüzyılda tüccarlardan başka krallığı zorunlu gören başka hiçbir sınıf yoktur. Ne ki More teori yönünden tüccarları aşsa bile pratik ilişkilerde onların sınıfsal çıkarlarını savunuyordu. Sermaye her zaman düzenden söz ediyordu, ara sıra da özgürlükten. Düzen onun en önemli yaşam öğesiydi. Londra burjuvazisinin düşün dünyası içinde büyümüş olan More, bu yüzden bağımsız bir halk hareketinden başka hiçbir şeyden çekinmeyen biri, düzenden yana bir kişiydi. Parolası şuydu: her şey halk için ama halk tarafından değil. Oysa Almanya'da reformasyon bir halk hareketi olarak başlamıştı. Alman ulusunun tüm sınıflarının ortak sömürücüsü Roma'daki papalıktı. Sınıflardan biri papalığa baş kaldırınca zorunlu olarak diğer sınıfları da birlikte sürüklüyordu. Kentler, şövalyeler, köylüler, herkes Roma'ya karşı kralları dehşete düşüren bir hız ve şiddetle baş kaldırdı. Ama hareketin ileri aşamalarında Roma'nın sömürüsüne karşı mücadele, alt sınıflarda genel olarak sömürüye karşı bir mücadeleye dönüştü. Almanya'nın Roma'ya karşı ulusal ayaklanışı bir iç savaş, bir köylüler savaşı haline geldi. Bu iç savaşta alt sınıfların gücü kırıldıktan sonra Almanya'da reformasyon giderek sırf hanedanlara özgü bir sorun biçimine girdi. Lutherciler başlangıçta ulusun tüm sınıflarına hitap ediyordu. Ne ki ulus içindeki çelişkilerin uzlaşmaz olduğunu ve belirli bir sınıfı seçmek zorunda kaldıklarını görünce krallığın yanında yer aldılar. Luterciler'deki bu değişiklik ancak 1525'teki Büyük Köylüler Savaşı'ndan sonra iyice su yüzüne çıkmıştır. More'un krallık için taşıdığı tehlike yüzünden Luterci öğretiye saldırması buradan anlaşılmaktadır. More bu saldırıyı Martin Luther'in İngiltere Kralı 8. Henry'e yağdırdığı hakaretlere Thomas More'un cevabı başlıklı 1523'te Latince kaleme aldığı bir yazısında yapar. Yazının başlığı bile bu polemiğin nedenini bize açıklar. Önceki bölümde 8. Henry'nin 7 sakrament konusunda Luther'e karşı yazdığı kitaba değinmiştik. 1521'de kaleme alınan bu kitaba Luther, 1522'de hiç de nazik olmayan bir cevap yazmıştır. Luther burada Henry'yi budala, kaba, eşek kafalı, inancın ne olduğunu bilmeyen akılsız bir soytarı diye tanımlamakta, ayrıca şöyle demektedir. İngiltere kralı utanmadan yalanlarını kustuysa, ben de onun bu yalanlarını şen şakrak tekrar boğazına tıkadım. Zira o bununla benim bütün Hristiyanlık öğretime küfrediyor ve pisliğini onurlu kralımın, yani öğretisini haiz olduğum İsa'nın tacına sürüyor. Bu yüzden ben bu pisliği efendimin tacından alıp onun tacına sürersem hiç şaşırmasın. Tüm dünyaya İngiltere kralının bir yalancı ve bilgisizin biri olduğunu ilan ediyorum. İşçilere ait yayın organlarının kabalığından ıstırap çeken tüm dini bütün protestanlara önerimiz şudur ki, Martin Luther'lerini dikkatle okuyup kendilerini buna alıştırsınlar. Moore yukarıda adı geçen yazısında Latince aynı şekilde kaba bir cevap vermiştir. Atterbury'e göre Moore, çağdaşları arasında Latince söylemek için büyük bir yeteneğe sahip tek kişiydi. Cevabın büyük bölümünü ayyaş ve kara cahil diye gösterdiği Luther'e karşı şahsi saldırıları tutuyordu. Bunun yanı sıra papalığı savunan ve yeni öğretinin devlet açısından içerdiği tehlikeyi açıklayan bir bölüm yer alıyordu. Şöyle deniliyordu: Hristiyan inancının düşmanları her zaman papalık makamının muhalifleri olarak ortaya çıkmıştır. Luterciler tarafından papalığa iğrenç bir biçimde küfredilmesi gibi, eğer insanların hataları makama isnat edilirse, o zaman bu yalnız papalık için değil, krallık için de, genel olarak bütün devlet yöneticileri için de geçerli olur. Halk düzenden ve yasadan yoksun duruma düşer. Toplumun başında kötü yöneticilerin bulunması hiç olmamasından iyidir. Bu yüzden papalığı kaldırmaktansa reforme etmek daha akıllıca olur. 5 yıl sonra Moore, sapkınlık ve inanç sorunları üzerine diyaloğunu yayımladı. Burada daha çok teolojik tartışmalara yer veriliyordu. Ama en önemlisi yine de dünyevi sorunlarla ilgili tartışmalardır. Bize göre Moore'un reformasyon karşısındaki politik konumunu özellikle aşağıdaki alıntı niteler. Luther tüm zehirine tuz biber olarak özgürlüğü katmıştır. Halka inançtan başka hiçbir şeyin gerekli olmadığını söyleyerek özgürlüğü övüyor. Orucu, duayı ve benzer şeyleri gereksiz birer külfet gibi gösterip insanlara, eğer inançlı Hristiyanlarsa krallardan, kutsal kitap dışında maddi manevi bütün törelerden ve yasalardan kurtulmuş tam bir özgürlük içinde İsa'nın akrabaları olduklarını da vaaz ediyor. Despot diye tanımladığı papaların, kralların ve hükümetlerin egemenliğine katlanmanın ve göz yummanın bir erdem olduğunu söylemesine rağmen halka, inanç vasıtasıyla elde edeceği özgürlükten dolayı bunlara karşı artık yükümlü olmayacağını, haksızlığa uğrama yükümlülüğünde olmayacağını beyan ediyor. Aynı öğretiyi Tyndall vaaz ediyor. Bu öğreti köylülerin o kadar hoşuna gitti ki Luther'in söylediği başka şeyleri göz önüne almadılar ve nasıl bir sonuç çıkarabileceğini aldırmadılar. Dış kutsal beyler ruhbanlara yönelik kendi suçlamalarını duymaktan memnun oldu. Halk ruhbanları, dış kutsal beyleri, her kent ve komündeki yöneticileri hedef alan kendi suçlamalarını duymaktan hoşnut kaldı. Sonuçta iş o hale geldi ki hareket zorbalığın açıkça ortaya çıkmasına yol açtı. Elbette bu en güçsüzlerle birlikte başladı. Önce zavallı sekterlerden oluşan bir güruh, zındıklığı teşvik etmek için bir araya geldi ve beyleri sevindirecek şekilde önce bir baş rahibe, sonra da bir piskoposa baş kaldırdı. Dış kutsal beyler olayı örtbas etti çünkü kilisenin mülklerine kendileri göz dikmişti. Ta ki Ezop'un masalındaki peynirin gölgesini yakalamak için peyniri bırakan köpeğin başına gelenlerin neredeyse benzer şekilde kendi başlarına gelmesine kadar. Zira Luterci köylüler kısa sürede beylere karşı da baş kaldıracak kadar cesaretlenmiş ve güçlenmişti. Beyler durumu vaktinde görmeseydiler, başkalarının mülklerine göz dikeyim derken az daha kendi mülklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardı. Ama Almanya'nın bu bölgesinde bir yaz mevsiminde 70 bin Luterciyi kılıçtan geçirerek ve kalanları köle haline getirerek kendilerini kurtardılar. Ne var ki bunlar insanların başına çoktan bir yığın felaket getirmiş, zarar ziyan açmıştı. Ancak bu zındıklar büyük kentlerdeki yöneticilerin ihmali yüzünden Almanya'nın ve İsviçre'nin birçok bölgesinde o kadar güçlendiler ki sıradan halk sonuçta yöneticileri kendilerine uymaya zorladı. Eğer yöneticiler tam zamanında bu işin çaresine baksaydılar, yönetici ve önder olarak kalırlardı. Burada bir reformasyon çağdaşından reformasyonun temelinde yatan sınıf mücadelesinin belirli bir yere kadar açık seçik karakterize edilişini görüyoruz. Ne var ki Moore, papalığa karşı mücadelenin sömürüye karşı bir mücadele olduğunu anlamamıştır. Bunun suçunu İngiltere'nin bir sonraki fasılda ele alacağımız kendine özgü ekonomik durum ve koşulları taşımaktadır. Burada söz konusu sadece Moore'u reformasyona karşı çıkmaya iten politik nedenlerden birinin, yani reformasyonun popüler niteliğinin ulusal bir hareket, bir halk hareketi olarak niteliğinin betimlenişidir. Reformasyonun ulusal niteliği bir başka anlamda da Moore'a ters geliyordu. Hümanistlerin birçoğu gibi Moore, kararlı bir biçimde hem uluslararası hem de ulusal bir zihniyete sahipti. Hümanizmin ana vatanı İtalya'da bu güya çelişkili tutum gösterdiğimiz gibi ekonomik durum ve koşullara bağlıydı. Hristiyanların papalık tacı altında birleşmesi İtalya'nın ulusal çıkarlarını ya da daha doğrusu İtalya'daki egemen sınıfların maddi çıkarlarını yakından ilgilendiriyordu. İtalya dışında ve özellikle Latin olmayan ülkelerde bu uluslararası zihniyetin hiçbir maddi dayanağı yoktu. Sadece ideolojik bir garabetti. Halk üzerinde etkili olmuyordu. Ancak Moore'un uluslararası zihniyeti gerçek durum ve koşullarda görünüşe göre kendine bir açıklama buluyordu. Bilindiği gibi Moore hanedan savaşlarına karşıydı ve gerçek maddi çıkarların savunucusuydu. Bu çıkarlar Hristiyanların birliğini ve barışını gerektiriyordu. Ne ki bu birleştirici gücü Katolisizmin temsil edeceğine inanmak ideolojik bir yanılsamaydı. Papa'nın kendisi dünyevi bir kral haline gelmişti ve diplomatik entrikalar hanedan savaşları konusunda egemen meslektaşlarıyla yarışıyordu. 7. Krallıkla ihtilafta Moore. Luterciliğe karşı ortak muhalefet 8. Henry ile Moore'u birbirine yaklaştırmıştı. Ayrıca Moore'un saray işlerine ilişkin bilgisi ve önemi de artmıştı. Bu yüzden hızla kariyer yapması bir mucize değildi. Kraliyet meclisine alındıktan ve gelen dilekçelerle ilgili uzmanlık makamına Master of Requests getirildikten bir ay sonra özel danışmanlığa atandı. Birkaç yıl sonra 1521'de Henry onu hazine dairesi yöneticisi, bir çeşit maliye bakanı ve bundan kısa süre sonra 1529 yılına kadar görevde kaldığı Lancaster dükalığının şansölyesi yaptı. Moore'un üzerinde pek de etkisi olmayan şövalyelik sınıfına yükselişi olasılıkla bu döneme rastlar. Bundan böyle adının önüne Sir sözcüğü gelmiş oluyordu. Sir Thomas Moore ya da Sir Thomas. Ama hiçbir zaman Sir Moore. Sir sözcüğü her zaman ön adla birlikte kullanılır. Buna karşılık soyad kullanılmayabilir. Halk hareketlerine muhalefet ederek krala koşulsuz boyun eğmesi için kendisini ayartan bu saygın makamlar yine de Moore'un başını döndürmemiştir. Krala kendi başına karşı çıktığını, ilkesel görüş açısını ne saray hizmetinin ne de reformasyonun değiştirdiğini, halkların çobanı kralın egemenliğini zorunlu, halka eziyet eden despotlara boyun eğmeyi onur kırıcı bulduğunu kanıtlamak için gerekli fırsat 1523'te Wolsey onu parlamento sözcüsü yani başkan seçtirdiği zaman doğmuştu. Parlamentonun işi baştan beri yapıla geldiği gibi öncelikle bütçeyi onaylamaktı. Moore'un buradaki görevi pek de hoş değildi. Sözcünün işlevi bugünkü gibi avam kamerasındaki oturumların sadece başkanlığını ve yöneticiliğini üstlenmek değil, ayrıca bütçeyi kaleme alıp tanzim etmek ve kameraya sunmaktı. Yani günümüz maliye bakanlarının işlevlerinden birkaçına benziyordu. Henry doğallıkla Moore'un görevinin taleplerini ayak takımına beğendirmek olduğunu düşünüyordu. Doğrusu bu çok gerekliydi. Çünkü avam kamerası yeni vergileri onaylamaya kesinlikle yanaşmıyordu. Başbakan Kardinal Wolsey'i gözdağı vermek için hışımla parlamentoya gitti. Moore'un bu konuda kendisine yardımcı olmasını bekliyordu. Roper'ın anlattıklarına göre Wolsey, kendine maşa olarak seçtiği adamın kaderi mutlak bakana karşı avam kamerasının haklarını nasıl savunduğunu hiddetli bir şaşkınlık içinde izlemek zorunda kaldı. Öfkeden tepesi atarak koşar adım parlamentodan uzaklaştı. Sonuçta Henry amacına ulaştı. Ne ki parlamento üyelerini ancak ölümle tehdit ederek korkuttuktan sonra. Roper'ın anlattıklarına epey itiraz edenler olmuş ve olay henüz yeterince aydınlanmamıştır. Biz de bu konuyu kapatmak zorundayız. Aynı durum Roper'ın aşağıda yer alan anlattıkları için de geçerlidir. Bu can sıkıcı, müziç insanı Moore'u bertaraf etmek istiyorlardı. Ama kimse ona açıkça saldırmaya cesaret edemiyordu. Yurttaşlar arasındaki nüfuzu, avam kamerasının haklarını çekinmeden savunması nedeniyle hiç kuşkusuz azalmaktan çok artmıştı. Bu yüzden onun elçi olarak İspanya'ya gönderilmesini isteyerek sözde terfi ettirilmiş gibi ülkeden uzaklaştırmaya çalıştılar. Moore tuzağı fark ederek Henry'nin kendisi için düşündüğü bu şerefi sağlık sorunlarından dolayı geri çevirdi. Ne olursa olsun Moore kısa süre sonra kralla daha ciddi bir ihtilafa düşecek ve bu başka türden bir terfi ile sonuçlanacaktı. 8. Henry çocuk yaşta ölen kardeşi Arthur'dan dul kalmış İspanya prensesi Katarina ile evlenmişti. Ne var ki kadın yaşlandıkça can sıkıcı hale gelmişti. Henry nedimelerinden Anna Boleyn ile Fransa sarayında cilve sanatını öğrenmiş ve uygulamış olan bu güzel ve nükteden kızla tanışınca aşkından yanıp tutuşmaya başladı ve Katarina'dan boşanarak Anna ile evlenmeyi kafasına koydu. Ancak Papa boşanmayı onaylamayınca Henry Katolik Kilisesi'nden ayrıldı ve İngiltere'de reformasyonu harekete geçirdi. Bunlar anlatıla geldiği ve Zoschke tarafından hoş bir öyküde aktarıldığı gibi oda hizmetçilerinin ve nedimelerin kaprisleri yüzünden insanı neredeyse dünya tarihinin yazıldığına inandırabilecek olgulardır. Buna göre Henry aşkından daha az yanıp tutuşsaydı ve Anna daha az cilveli olsaydı bugün İngiltere hala Katolik olacaktı. Aslında bunun temelleri ve kilisedeki bölünmenin nedenleri bu aşk macerasından çok daha derinde yatmaktaydı. 8. Henry'den önce, onun döneminde ve sonra birçok Katolik kralın çekici olmayan karısı ve yanı sıra çekici metresleri vardı. Ama bundan dolayı kilisede bir bölünme meydana gelmedi. 8. Henry'den önce ve sonra papalardan pek çoğu doğru bulduğu zaman boşanmaları onaylamıştı. Bu durumda sorulacak soru şu: tam da Henry'nin boşanması nasıl oluyor da bu kadar geniş kapsamlı dönüşümlerin başlamasına yol açıyor? Mutlak hükümdarların evlilikleri özellikle 16. yüzyılda kendine özgü bir niteliğe sahipti. İmparatorluğun toprakları bunları serbestçe kullanma hakkına sahip olan kralların mülküydü ve bu mülkü ellerinden geldiğince büyütmeye çalışıyorlardı. Devletler henüz modern ulusal devletler gibi istikrar kazanmamıştı ve sürekli değişikliğe uğruyordu. Kimi yerde toprakların bir parçası elden gidiyor, kimi yerde yenileri katılıyordu. Bazen iki ülke evlilik vasıtasıyla birleşiyor, bazen bir bölge küçük komşu bir devlette yapılan miras mukavelesiyle toparlanıyordu. Büyük mülk sahiplerinde olduğu gibi krallar arasında da hızla artan bir toprak hırsı hüküm sürüyordu. Bu yüzden sonu gelmeyen savaşlar, diplomatik entrikalar, kurulduğu gibi kolayca çözülen ittifaklar kaçınılmaz hale geliyordu. Diplomatik bir ittifakın en sağlam biçimi evlilik anlaşmasıyla desteklenen ittifaktı. Böylelikle dostun yanına eş olarak bir casus yerleştirilmiş oluyordu. Elbette ki evlilik anlaşmasına pek fazla güvenmemek gerekiyordu. Ama yine de bir parça parşömenden çok daha iyi bir güvence sağlıyordu. Ayrıca evlilikten doğan miras hakkını da yabana atmamalıydı. Bu durum ve koşullarda aile kutsallığının nasıl bir manzara arz ettiği tasavvur edilsin. Çocuklar birbiriyle, yaşlı kadınlar oğlanlarla, ihtiyar adamlar genç kızlarla evlendiriliyordu. Daha önce değindiğimiz gibi 7. Henry döneminde İngiltere'nin İspanya ile birleşmesi, Aragonlu Katarina ve Henry'nin en büyük oğlu Arthur arasındaki nikahla pekiştirilmişti. Arthur nişanlandığı zaman 6 yaşındaydı. 11 yaşında evlendi ve 1 yıl sonra öldü. 7 yıl sonra Arthur'un kardeşi 8. Henry, abinden dul kalan Katarina ile evlendi. Evliliğin bu kadar gecikmesinin nedeni Henry'nin vaat edilen çeyizi vermek istemeyen sevgili kayınpederine pek güvenmemesiydi. Henry'nin yönetimi sırasında İngiltere'nin İspanya ile ilişkileri de değişti. İspanya, Hollanda ve Almanya'nın birleşmesiyle 5. Karl'ın elinde Fransa'nın boy ölçüşemeyeceği kadar büyük bir güç toplanmıştı. Bu yüzden Fransa'ya karşı üstünlük sağlamış olan İspanya-İngiltere ittifakı gereksiz hale gelmişti. İngiltere'nin İspanya ile dostluğu istikrarını kaybetti ve yerine birçok defa Fransa ile kurulan ittifak geçti. Böylece Katarina ile olan evliliğin anlamı kalmamıştı. Boşanma işlemlerini yalnız Henry değil, Başbakanı Kardinal Wolsey de yürütüyordu. Ancak Wolsey, Katarina'nın yerinde Anna Boleyn'i değil, bir Fransız prensesini görmek istiyordu. Boşanma işlemlerini yürütmek için Henry ile Wolsey'i harekete geçiren aynı nedenler Papa'yı boşanmaya karşı çıkmak için harekete geçiriyordu. Özellikle boşanma sorunlarının had safhaya vardığı 1527 ile 1533 yılları arasındaki dönemde Papa Katarina'nın yeğeni 5. Karl'a tamamen bağımlıydı. Papa 7. Kleman Henry'yi tatmin etmek için her yolu denedi. Boşanmayı bile onaylayacaktı. Bunun için kurallara uygun bir neden bulmasaydı adının kötü papaya çıkmasını ister miydi? Ancak Karl böyle bir ödünün sözünü duymak istemiyordu. Çatışma o kadar alevlendi ki sonuçta Papa'nın İngiltere'nin mi yoksa İspanya'nın maşası olduğu sorusuna gelip dayandı. Luterciler de boşanmaya onay veremeyeceklerini açıkladılar. Ama 8. Henry'e İbrahim ve Yakup peygamberler örneği gibi iki kadın almasını önerdiler. Tanrı krallarla soyun ataları için evlilik konusunda özel hükümler koymuştur. Luther, kontesin ayyaşlığı ve çirkinliği yüzünden Hessen kontunun da iki eş almasına izin vermişti. Ancak Henry Luther'in iznini hiçe sayarak geri çevirdi. Büyüklük tutkusuna kapılan Henry, o günlerde papalığı hükmü altına almak ve sömürmek için çekişen güçlerle Fransa kralı 1. François ve Habsburglulardan İspanya-Almanya kralı Karl ile rekabete girişebileceğini hayal etmişti. Hatta Alman kaiserinin tahtına bile göz dikmişti. Papa 10. Leon öldüğü zaman Wolsey papalık makamına talip oldu. 1523'te Leon'un halifi öldükten sonra da tekrar adaylığını ilan etti. Ne ki Henry her defasında kendi kuklası yerine Karl'ın kuklaları 6. Adrien ile 7. Kleman'ın seçildiklerini görme zilletine katlandı. Boşanma sorunu Henry'yi papaya hükmedemeyeceğine tamamen inandırmıştı. Bu yüzden artık papaya boyun eğmemek, ülkenin efendisi, kilisenin efendisi olmak istiyordu. Böylece geriye papalıktan ayrılmaktan başka yapacak bir şey kalmıyordu. Bu politik motifin yanında bir de ekonomik motif mevcuttu. Pinti 7. Henry'den kalan hazine savaşlarda ve lüks içinde çoktan çarçur edilmişti. Ama 1523 parlamentosu başka zaman ne kadar itaatkar görünse de büyük miktarda paraların onaylanmasını kendinden beklememeleri gerektiğini gözler önüne sermişti. Bu durumda akla en yakın olan Almanya'daki akrabaları örnek alıp para sıkıntısını kilisenin servetine el koyarak sona erdirmek değil miydi? Ne var ki manastırların tasfiyesine ancak Moore'un ölümünden sonra başlandı. Ama manastırlar çok daha önce bu tehdide maruz kalmıştı. Ruhbanlar böylelikle sindirilmiş ve bütçeye onay vererek despotun teveccühünü kazanmaları için harekete geçirilmişti. Daha sonra artık sızdırılacak büyük meblağlar kalmayınca mülklere el koymaya başlandı. Kilisenin bölünmesi İngiltere'deki gibi hiçbir yerde bu kadar açık sırf cinsel düşkünlüğün, büyüklük çılgınlığının ve mutlakiyetçiliğe özgü tamahkarlığın sonucu olarak bu kadar hayasızca ortaya çıkmamıştır. Dogmalarda, törenlerde hiçbir değişiklik yapılmadı. Sadece papanın yerine kral geçti. Papadan yana olmak gibi Luther'den yana olmak da aynı şekilde kötülendi. Moore'un Luterciliğin başlangıcına olduğu gibi bu tür bir reformasyona da yakınlık duyamayacağı aşikardı. Kendi uluslararası görüş açısından dolayı ulusal bir kilisenin kurulmasına karşı mücadele etmek zorundaydı. Aynı şekilde kralın otoritesinin artmasını da onaylayamazdı. Tam tersine o bu otoriteyi sınırlamak istiyordu ama bu aşağıdan değil yukarıdan gelmeliydi. Mutlakiyetçiliğin kısıtlanması, bağımlı kılınması zorunluluğunu hissediyordu. Ancak bu iş için halk arasında gerekli öğelerin bulunmadığına inanıyordu. Ve böylece birçok hümanistle paylaştığı, bizim de ilk fasılda değindiğimiz teorik bir yanılsamaya sığındı. Krallar Papa tarafından sevk ve idare edilmeliydi. Papa Ruhbanlar Meclisi'ne bağlı olmalıydı ve bu meclis de hümanizm ruhunu taşımalıydı. Yani mazruf aynı kalacak, zarf değişecekti. Şimdi ise kral geliyor, kiliseyi kendine bir engel olmaktan çıkarıp bir maşaya dönüştürüyordu. İşte bu noktada Moore yardımcı olamazdı. Moore, Henry'nin reformasyonuna karşı itirazlarını uzun süre dile getirmedi. Ancak duruşmasında suçlu bulunduktan sonra baklayı ağzından çıkardı. Nasıl ki Londra kenti parlamentonun herhangi bir edimine karşı yasalar çıkaramazsa, Hristiyanlığın küçük bir bölümünü oluşturan İngiltere'de kilisenin genel yasalarıyla çelişen yasalar çıkaramaz. Belki bu ülkede olmasa bile bütün Hristiyanlık dünyasında piskoposların, üniversitelerin ve bilge kişilerin büyük çoğunluğu benden yana. Bu yüzden tüm Hristiyanlığı temsil eden konseye karşı çıkarak kanaatimi bir krallık konseyine uydurmak zorunda değilim. Bunlar o dönemin dilinde hiç esirgemeden açık açık söylenmiş sözlerdi. Moore'un görüş açısı tutarsız olduğu kadar da pervasızdı. İlk fasılda Almanya ve İngiltere'deki hümanizmin tutarsızlığına dikkati çekmiş ve bundan dolayı da çabucak ortadan kayboluşunu açıklamıştık. Hümanistlerin büyük çoğunluğu sırf teorisyenlerden, profesörlerden ve edebiyatçılardan oluşuyordu. Ne ki reformasyon fırtınası koptuğu zaman bunlar hemen sindiler ve geri çekildiler. Ateşli bir mizaca sahip olan Moore ise bunu yapmadı. Zaten isteseydi bile yapamazdı. Politik nüfuzu dikkati çekmeden kendisini ortadan kaldıramayacakları kadar büyüktü. Ya krala hizmet etmeliydi ya da yok olmalıydı. Moore'un karakteri göz önüne alındığında bu seçeneklerle birlikte kaderi belli olmuştu. Moore'un sonu tedricen adım adım geldi. Önce gitgide yükselmeye başladı ve ülkede kraldan sonra gelen en yüksek makama kadar çıktı. Ne var ki Moore başlangıçtan bu yana kralın boşanmasına itiraz etmiş ve boşanmayı savunmaya yanaşmamıştı. Henry ise son ana kadar onu kazanmayı umut ediyordu. Bunun içinde pek çok nedeni vardı. Çünkü o günlerde Moore'un popülaritesi durmadan artıyordu. 1529 yılında Moore, Cuthbert Tunstall ve John Hakluyt ile birlikte bir yanda İngiltere ile Fransa'nın, diğer yanda İspanya'nın bulunduğu taraflar arasındaki barış görüşmelerinde İngiltere'yi temsil etmek üzere Cambrai'ye gönderildi. Barış özellikle İngiliz tüccarları için çok büyük bir önem taşıyordu. Çünkü Hollanda ile ticaret savaş yüzünden olumsuz yönde etkilenmişti. Moore ve arkadaşları görüşmeleri büyük bir maharetle yürüttüler ve tüm beklentileri aşan, İngilizleri özellikle de tüccarları çok memnun bırakan bir anlaşmayı kabul ettirdiler. Bu kadar işe yarayan ve sevilen bir insanı mümkünse kazanmaya çalışmalıydı. Wolsey, Anna Boleyn'in entrikalarının kurbanı olunca onun yerine İngiltere Başbakanlığına Moore atandı. 1529'da. Bu makama ilk defa yüksek soylular sınıfı dışından ve ruhban olmayan biri geliyordu. Moore istemeye istemeye görevi kabul etti. Yapacak başka bir şey yoktu. Göreve başlarken yaptığı konuşma onun ruh halini bize sezdirir. Norfolk ve Suffolk düklerinin refakatinde resmi tören alayı ile Westminster Sarayı'na gelen Moore, burada toplanmış halkın önünde görevine başladı. Norfolk dükü yeni başbakanın meziyetlerini öven pohpohlayıcı bir konuşma yaptı. Moore verdiği cevapta bilge ve muktedir selefini ve onun sonunu hatırladığı zaman bu terfiye başkalarının düşündüğü gibi pek sevinemediğini belirtti. Atandığım bu makamı insana gerçek şan şöhret sağlamayan külfet ve tehlikeyle dolu bir yer sayıyorum. Selefimin örneğinde görüldüğü üzere makam ne kadar yüksekse düşüşte o kadar sert oluyor. Bu koltuk şayet kralın teveccühü olmasaydı üzerinde kılıç sallanan Demokles'inkinden hiç de daha rahat olmazdı. Moore'un tekin olmayan sezgileri çok kısa bir süre sonra doğru çıkacaktı. Tarafsız kalmayı denedi ama yapamadı. Kendisinden tüm yüreğiyle nefret ettiği eylem ve davranışlara vasıta olması istendi. Henry satın aldığı Paris, Orleans, Angers, Bourges, Toulouse, Bologna, Padua ile şantaj yaptığı Oxford ve Cambridge üniversitelerinin raporlarını avam kamerasında okuması için Moore'u zorladı. Bu raporlar Henry'nin boşanmasını dinsel kurallara uygun bir boşanma diye ilan ediyordu. Moore, sahip olduğu kanaat ve inançla artık bu makamda kalmanın mümkün olamayacağını anladı ve görevinden istifa etti. 1532. 8. Moore'un sonu. Moore'un kaderi istifa etmesiyle birlikte belli olmuştu. Despota öyle bir zamanda karşı çıkmıştı ki, o sırada Henry mahiyetindeki herkese ihtiyaç duyuyordu ve ülkesinin yurttaşlarından oluşan bir sınıfa karşı savaş açmıştı. Böyle bir durumda istifa etmek, kralın gözünde isyanı ve vatan hainliğini teşvik etmek demekti. Geçmişin avukatları diye tanımlanabilecek bazı tarihçiler, Moore'un mahkum edilmesiyle sonuçlanan yargılama komedisinden söz etme sırası geldiği zaman, Moore'un gerçekten bir asi ve vatan haini olduğunu kanıtlamak için her türlü zahmete girmekten kaçınmamıştır. Daha önce de adı geçen Froude şöyle der: "Mücadelenin merkezindeki ana sorun, kralın kilisenin başına geçip geçmemesiydi. Geçmemesi gerektiği savı, aforozun geçerli sayıldığı, Henry'nin de artık kral olmadığı savıyla aynı anlama geliyordu. Demek ki Henry'nin kilisenin başına geçmesini reddetmek vatan hainliğiydi." Bu yapay mantığın bilinçli yalanını aforozun aslında Moore ile diğer din şehitlerinin idamlarının nedeni değil, sonucu olmasından anlamak mümkün. Papa'nın fermanı ancak bu idamlardan ve Moore'un ölümünden 3 yıl sonra 1538'de kaleme alınarak yayımlandı. Moore gerçekten bir asi olsaydı bile bu durum bizi öfkelendirmezdi. Biz bu iddiayı reddediyorsak bunu Moore'u temize çıkarmak için değil, sadece tarihsel gerçeğin çıkarları için yapıyoruz. Bay Froude ile hempalarının sahtekarlığı yalnız 8. Henry'nin despotizmine değil, üstelik Moore'a da kendi gerçek karakterinden tamamen farklı bir karakter kazandırıyor. Moore elini eteğini kamu yaşamından tamamen çekti. Başına neyin geleceği konusunda kendisini bir an bile aldatmıyordu. Ne ki beklediği darbe düşündüğünden geç geldi. Moore'un nüfuzu ve saygınlığı çok büyüktü. Henry onu ortadan kaldırmadan önce kazanmak için her yolu deneyecekti. Moore'un ödüllerde, yüksek makamlarda gözü yoktu. Belki de tehditle yola getirilebilir, mahrumiyetle zorlanabilirdi. Moore için eziyet ve müşkülatla dolu günler başladı. Zaten pek geniş yer tutmayan mülklerine kral el koydu. Nakit parası da fazla değildi. Saraydaki görevlerini başladığı zamankinden daha az varlıklı biri olarak bırakmıştı. Şimdi büyük bir mahrumiyet içinde Londra yakınlarındaki Chelsea'de yaşıyordu. 1533 yılında dinsel tezahürler ve benzer saçmalıklar gördüğünü iddia eden ve Kent ilinin Kutsal Bakiresi denen Canterbury'li rahibe Elizabeth Barton aleyhine dava açıldı. Rahibe, kralın Anna Boleyn'le evlendikten sonra bir ay bile geçmeden öleceği kehanetinde bulunmuştu. Rahibeyle rastlantı sonucu bir defa karşılaşmış olan Moore'u da dava kapsamına aldılar. Gerçi Moore, onun bir madrabazdan başka bir şey olmadığını hemen anlamış, kendisine epey soğuk davranmıştı. İddia o kadar temelsiz ve Moore'un saygınlığı o kadar büyüktü ki, Lordlar Kamarası, kentli rahibe ile yoldaşlarının vatan hainliğiyle suçlamasını öngören yasa tasarısını, şayet listeden Moore'un adı silinmezse kabul etmeyeceğini açıkladı. Henry buna razı olmak zorunda kaldı. Rahibe, diğer 6 rahibe ile birlikte idam edildi. Moore bu defa paçayı kurtarmıştı. Kızı Margarete bu sevinçli haberi kendisine verdiği zaman şöyle dedi: "Ertelemek iptal etmek değildir." Norfolk dükü Moore'u krala boyun eğmesi için ikna etmeye çalıştı. "Kralla kapışmak tehlikelidir. Bu yüzden kralın isteğini yerine getirmenizi arzu ederdim. Zira Tanrı aşkına, kralın öfkesi ölüm demektir." Moore, "Hepsi bu kadar mı My Lord?" diye karşılık verdi. "Bu sizinle benim aramda sadece tek bir fark yaratır. Ben bugün öleceğim, siz yarın." 1533 Kasım'ında parlamento kralı törenle İngiliz kilisesinin başına geçirmek için toplandı. Ayrıca Henry'nin ilk evliliğinin geçersiz, ikincisinin geçerli olduğunu da kararlaştırdı. Bu karara göre Katarina'nın kızı Maria haleflikten dışlanıyor, Anna'nın kızı Elizabeth Henry'nin yasal halefi ilan ediliyordu. Bu önerilerin kabulünü teyit ve tasdik eden bir yemin metni kaleme alındı ve Londra ile Westminster'daki bütün rahiplere, bu arada Moore'a da sunuldu. Moore metnin tamamı üzerinde yemin etmeyi reddetti. Sadece haleflikle ilgili bölümü onaylamaya hazır olduğunu belirtti. Bunun üzerine tutuklanarak Tower'daki zindana atıldı. Bir yıldan fazla orada sefalet içinde tutuklu kaldı. Bir süre sonra elinden kitaplarını da aldılar. Hepsi boşunaydı. Bedensel gücünü kırabilirlerdi ama moral gücünü asla. Yemin etmeyi hala kesin kez reddediyordu. Nihayet hakkında dava açıldı. Parlamento, yeminin reddedilmesiyle ilgili herhangi bir ceza tespit etmemişti. Bu durumu düzeltmek için sonradan, eğer bir kimse kralın şahsını, kraliçeyi ya da mirasçılarını söz ya da yazıyla onurundan ve ünvanından mahrum bırakmayı kötü niyetle arzu ederse, isterse ya da umarsa, bunu vatan haini olduğuna karar verdi. Moore, yemini reddetmesinin nedenlerini ısrarla açıklamamıştı. Ne var ki susmak vatan hainliği değildi. Zor duruma düşen yargıçlar garip bir tanığın, savcı Rich'in ifadesine sığındılar. Tanık, Moore'un kendisine parlamento kralı kilisenin başına geçirme hakkına sahip değildir dediğini iddia etti. Moore uzun zamandır sefilin biri olarak tanıdığı, böyle bir kişiye başka hiç kimseye yapmadığı bir itirafta bulunacağını varsaymanın ne kadar büyük bir saçmalık olduğuna boş yere dikkati çekmeye çalıştı. Rich ile Moore'un Tower'daki görüşmesinde hazır bulunan diğer tanıklar boş yere bir şey duymadıklarını öne sürdüler. Jüri heyeti tanıklardan aşağı kalmıyordu. İddianameyi bile okumadan Moore'u suçlu buldu. Karar şöyleydi. Suçlu, Şerif William Bingston'ın refakatinde Tower'a geri götürülecek ve oradan Tinburn'e kadar Londra sokaklarında sürüklenecek, yarı ölü bir hale gelene kadar dar ağacında sallandırılacak, sonra hala hayattaysa cinsel organı kesilecek, karnı yarılacak, bağırsakları çıkarılıp yakılacak. Bedeni dörde bölünüp her parçası kentin dört kapısında ama kellesi Londra köprüsünde mızrağa geçirilecek. Kral Moore'un cezasını boynunu vurma cezasına indirdi. Moore bunu işitince şöyle dedi: Tanrı dostlarımı böyle bir lütuftan korusun. Moore son ana kadar mizahı elden bırakmadı. Son sözleriyle bile nükte yapmaktan geri kalmadı. Moore 6 Temmuz 1535'te Tower'da idam edildi. Giyotin baştan sağma kurulmuştu. Merdivenleri çıkarken sallanıyordu. Bu yüzden kendisine refakat eden Tower'ın komutanına şakayla şöyle dedi: Lütfen çıkmama yardım et. Aşağıya nasıl olsa kendim inerim. Buradan halka hitap etmeyi denedi ama engellendi. Roper dua ettikten sonra diye anlatır, cellata dönerek güleç bir yüzle, cesaret, yapacağın işten çekinme, boynum kısadır, iyi nişan al ki mahcup olmayasın. İşte ilk büyük komünist ütopyacı böyle öldü. 15. ayrımın sonu, sayfa 182.